Ayrım 51, sayfa 483. İnanamıyorum sen olduğuna, demiş ve son iki adımında o da Bilge'ye doğru gelerek sıkıca sarılmıştı Duru. Geçmişinde kendini en cesaretsiz hissettiğinde dürüstlüğüyle kendisine yakın olan tek kadındı. İnsandı Bilge. Arkadaş derlerdi ama o gece o aptal davette kendisini Deniz'in marketine götürmesi bu sarılmayı hak etmesine yeterdi. Bilge beklemiyordu böyle bir karşılaşma. O da doladı Duru'ya kollarını birkaç saniye gecikmeli de olsa. Duru bedenini geriye çekip Bilge'yi omuzlarından tutarken "İnanamıyorum burada olduğuna. Ayrıldı mı o manyağın yanından?" dedi heyecanla. Bilge yüzünde doğmak üzere olan tebessümün yarım yamalak kaldı. Gözleri söylemek istediklerini anlatırcasına Duru'nunkilerine baktı. Duru çekti ellerini ve hissettiği endişeyle sordu. "Tesadüf değil bu. Nasıl bildin burada olduğumu? Can burada mı?" Bilge, "Hayır, onunla daha önce karşılaşmadınız mı?" dedi. Ortada olan durumu kamufle etmeye çalışmadan. Duru başını iki yana salladı. "Biliyor mu burada olduğumu?" dedi endişeyle. "Sen niye buradasın?" diye ekledi şüpheyle. Bilge, "Canı hiç görmedin mi?" diye meraktan çok tedirginlikle. Duru, "Hayır, burada olduğunu bilmiyorum." diye tekrarlarken sesini yükseltti. Şu kız artık bir sadede gelseydi. Bilge, "Senden bir şey istemeye geldim." dediğinde dişlerini sıktı Duru. Can göndermişti bu kızı. Onunla görüşmesini ayarlamak için burada olmalıydı. Hemen etrafına bakındı. Bu sokak çok ıssızdı. Hala hızlı adımlarla tiyatroya geri yürümeye başladı. Biraz önce çıktığı kapıdan girecekti. Bu ıssız sokakta her şey olabilirdi. Aniden yürümeye başlayan Duru'nun peşinden hızlandı Bilge. "Konuşmamız lazım, çok önemli." derken kapıya varmışlardı bile. Duru kapıyı açıp, "Beni onunla bir araya getirebileceğini mi sanıyorsun? Polis çağıracağım." diye haykırdı. Girdiği koridor boyunca hızla Bilge'den uzaklaşırken. Bilge seslendi. "Hayır, anlamıyorsun. Geri dönmen için burada değilim. Can burada olduğumu dahi bilmiyor." Duru durdu. Şüpheyle Bilge'ye döndü. Bilge ona yaklaşırken, "Ne olursa olsun dönmelisin." dedi. Neredeyse yalvaran bir ifadeyle. Duru şüpheyle sordu. "Deli miyim ben? Neden döneyim? Sen nasıl buldun beni?" Bilge tereddütle cevap verdi. "Canın masasında bulduğum biletlerden. Burada olduğunu biliyor. Oyunda izlemiş seni." Duru'nun aklı karıştı. Can kendisini bulmuştu. Hatta izleyecek kadar yakınına gelmişti. Ama yanına gelmemişti. "Ne zaman?" diye sordu Bilge. "Bilge, emin değilim ama 5 ay önce izlemiş seni. İlk bilet 5 ay önceye ait." dedi. Duru kafasını olamaz dercesine sallarken derin bir nefes alıp duvara yaslandı ve daracık koridorda yanlarından geçenlerin rahatsızlığında "Oturabilir miyiz?" dedi Bilge. İyi hissetmiyordu kendini. Midesi bulanıyordu. Tansiyonu çok düşmüştü ama kendini bırakamazdı. Duru yaslandığı duvardan doğrularak "Neyi konuşacağız?" "Delirmedim ben. Asla dönmem. Konuşacak bir şey yok." dedi. Tekrar arka kapıya yönelmeden. "Buraya kadar gelmek yerine arasan da olurdu." diye ekledi. Kendisinden uzaklaşan Duru'nun peşinde yine ezilip büzüldüğü Bilge. Söylemek isteyip de nasıl söyleyeceğini bilemediği onca şeyin altında. "Her ay seni izlemek için buraya geldiğini düşünüyorum. Geçen ay 11 kez izlemiş seni." diyebildi. Durumun ciddiyetini ona fark ettirmeliydi. Duru aniden durup döndü. İfadesine kızgınlık yerleşti. Ellerini yummuştu. Kurtulamayacak mıydı bu lanetten? "Gösteri merkezi seni getirmek için yaptığını düşünüyorum." dedi Bilge. "Hangi gösteri merkezi?" "Büyük bir gösteri merkezi yapıyor şimdi. Önemli değil. Ne olursa olsun asla gelmemelisin." Aniden düşünceleri bölündü Duru'nun. Tüm kulislerde konuşulan gösteri merkezi miydi bu? Avrupa basınında hayretlerle yer alan Avrupa'nın en büyük gösteri merkezi olacak olan Duru ısrarla sordu. "Hangi gösteri merkezi? Tepedeki mi?" Bilge, Duru'daki ani meraka şaşkın cevapladı. Seni geri getirmek için onun bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Asla geri dönmemelisin. Bakanlık yapmıyor muydu onu, dedi Duru. Yavaşça kendi kulesine doğru yürürken merakı kaşınmıştı. Bilge, Duru'nun merakla sakinleşen halini incelerken takip etti onu. Bakanlık destek veriyor diye düzeltti. Can'ın adı yoktu hiçbir haberde, dedi. Duru odasından içeriye girerken. Bilge, haberde diye sordu. Hangi haberde? Duru, Avrupa'da çok konuşuldu. İkinci Dünya Savaşı'nda yıkılan tiyatronun replikasyonu yapılıyor, daha büyük olanını, diye açıkladı. İçeriye aldığı Bilge'nin ardından kapıyı kapatıp ekledi. Can'ın yaptığını bilmiyordum. Bilge, Duru'nun gözlerine baktı ve parıldayan egosunu gördü. Engelleyemediği bir telaşla kolunu tuttu ve ''Senden sonra çok kötü şeyler yaşadık. Dinliyor musun beni? Çok kötüydü. Asla geri dönemezsin.'' dedi. Duru dikkatini kendisi için yapılan Avrupa'nın en büyük, en çok konuşulan gösteri merkezine alıp Bilge'ye verirken ''Can nasıl?'' dedi. Bilge anlamaya çalıştı Duru'daki hallerin neler ifade ettiğini. Bir kadın aynı anda nasıl hem öfkeyle saldırıya hem de merakla sorgulamaya hazır olabilirdi. ''Niye terk ettin onu?'' dedi. Düşünmeden çıkmıştı ağzından bu soru. Duru kaşlarını kaldırdı. ''Terk ettiğimi mi sanıyorsun?'' Bilge sarsıldı. Ne olduğunu bilmiyordu. Sadece Duru'nun çatıdan kaçtığını biliyordu. Can anlamıştı banyoda yattığı o gece. Bilge yargılamamak için hiç sorgulamamıştı. Can'la konuşmadıkları tek konuydu. Duru'yla geçmişte yaşadıkları. Duru, benim gidişimle ilgili ne konuşuldu diye sordu. Bilge, bir şey anlatmadı Can dediğinde Duru lafa girdi. Gazetelerde ne çıktı? Bilge, hiçbir şey dedi ve söylediği kelimenin Duru'da nasıl bir hayal kırıklığı yarattığını fark etti. Geri dönmemelisin. İstediği her şeye ulaştığını görüyorum. Buraya varmışken hayatına devam etmelisin. Senden bir söz almak için geldim dedi. Keşke hiç gelmeseydim diye düşünürken. Duru kırık bir gülümsemeyle o deliye dönmeyeceğim. Merak etme. Onu terk etmedim ben. Kaçmak zorunda kaldım ondan. İsterse şehirler kursun benim için, tuzağına düşmeyeceğim dedi. Bir anda aklındaki düşüncelerden çıkıp kapıyı açtı. Artık gitmesi gerektiğini söyleyen net bir ifadeyle yüzüne baktı. Bilge kapıdan çıkar çıkmaz kapattı kapıyı Duru. Eli tokmakta birkaç saniye dikildi öylece. Aylardır gazetelerde gördüğü, etrafında konuşulan gösteri merkezini düşündü. Acaba adı ne olacaktı? Ne koyacaktı Can adını? 4. Özge Sadık. Salonda yoktu Sadık. Evden çıkmış olmalıydı. Aşağı indiğinde sokakta bekleyen bir araç aradı ama sokak da bomboştu. Tekrar apartmana girdiğinde asansörün yanındaki merdivende oturduğunu gördü. Sormak istedi. Niye indin, beklemedin diye ama Sadık önce davrandı. Çantan nerede? Eşyalarını almamıştı Özge. Konuşmamız lazım dedi. Sadık eşyalarını al, konuşuruz yolda diye karşılık verdi. Özge başını iki yana salladı. Sorularına cevap almadan onunla yola çıkmayacaktı. Sadık ayağa kalktı, dikildi. Özge'nin karşısına, gücünün teslim etmeye ya da çekip gitmeye hazır tetikte bir bakışla yüzüne baktı. Al beni ya da azat et dercesine ve sakince mırıldandı. İnsanlar uyanabilir. Doğruyu yapmak için harekete geçebilir. Sor ne istersen ama cevabını bilmediğin sorular değil soracakların. Biraz düşünsen zaten anlayacaksın. Darbenin ilk sayısını neden yaktırdın? Destek verir gibi yapıp toprağı altından çekiyorsun demek istedi Özge ama... O konu çıkmaz bir sokak gibiydi. Soruları cevaplansa da yaşanmışlıklar anlamsızlaştırmamıştı her şeyi. Belki Sadık sonra fikrini değiştirmişti. Aynı şimdi taraf değiştirdiği gibi. Ama ne olursa olsun Özge emindi. Ona asla güvenemezdi. İçindeki soruları yutkunup sarede geldi. Ne kadar zamandır tanıyorsun onları? Bu tanışıklık Sadık'ın yaptığı her şeyden daha önemliydi. Tanımıyorum. Senden önce beni buldular. Aramızdaki bağın farkında olmalılar dedi. kelimenin üzerine, özellikle bağ kelimesinin üzerine basarak Sadık. Özge'nin gözleri hafifçe kısılınca Sadık daha da açıkladı. Bu adamların da kaynakları var. Senin milletvekili olmanda benim etkimi biliyorlar. Benim ne zamandır kiminle nasıl çalıştığımın da farkındalar. Çok sıkışmış olduğumun da ve hatta değiştiğimin de. Buraya kadar Sadık sayesinde gelebilmişti. İlk kapıyı Sadık açmıştı ona. Bunu asla inkar etmeyecekti. Değişebilir miydi ruhunu satabilmiş biri? Özge mırıldandı. Bana ihanet edersen öldürürüm seni. Özge'nin nefesini soludu Sadık. Göz kapakları ağırlaştı. Ama topladı bakışlarını. Ona ihanet ederse yaşayabilir miydi? Uçağa düşen milletvekini hatırlıyor musun diye sordu Özge. Bir sürü uçağa düşen milletvekili vardı. Hangisi bilemedi Özge. Ama Sadık can kurtulduğu halde kurtulamayan diye açıkladı. Özge kafasını salladı. Uçak kazasından kurtulup da kurtarma ekiplerince icabına bakıldığı bilinen tek bir milletvekili vardı bu ülkede. Hatta belki dünyada. Ama bunun konuyla ne ilgisi vardı? Sadık, Washington'dan döndükten sonra memleketine ulaşmak için binmişti o uçağa dedi. Özge'nin anlamasına zaman tanıyarak devam etti. Asıl şimdi başlıyor her şey. Böyle bir destek alan biri en büyük tehlikedir baştakiler için. Hayatını daha güvenli yapana kadar burada kalamazsın. Merak etme, kısa sürecek dediğinde Özge eğdi başını. Sadık'la birlikte aynı tarafta, üstelik aynı amaç için yan yana durabilmek, mucize üstüne mucize diye düşünüyordu başını sallarken. Birlikte eve geri çıktılar. Özge eşyalarını toplarken kafasını çevirdiğinde Sadık'ın yatak odasının kapısında dikildiğini gördü. Her şeyi almak zorunda değilsin. Eşyaların burada kalabilir. Evi kapatmayacaksın. Sadece artık burada yaşayamayacaksın dedi. Özge eşyalarını çantaya koymaya devam ederken nerede kalacağım dediğinde Sadık hissettiği heyecanı göstermemek için arkasını dönüp odadan çıkarken cevap verdi. Benim evde bir süre. 5. Duru. Parti kalabalıktı. Durduğu köşeden dünyanın dört bir yanından gelen yıldızları ve onlara gösterilen ilgiyi izledi Duru. Birkaç saat önce sahnede kendini zirvede hissederken şimdi o zirvenin gerçek sahipleri gelmiş ve sanki kendisini indirmişlerdi oradan. Bu Hollywood kadınların hepsinden daha güzeldi. Ama güzellik değildi onlara gösteren ilginin nedeni. Kitleleri peşlerinden sürükleyebilecek güçte olmalarıydı. Yeterince tanımıyordu Duru. Geride bıraktığı ülkesindeki gibi değildi buradaki durumu. Dünyanın en önemli sahnesinde çok önemli rollerdeydi ama sadece bir dansçıydı. Dünyanın merkezinde olup merkezinde olmamak, olmamak sinir bozucuydu, yıpratıcıydı. Birkaç saat önce kendini hissettiği değer, şimdi basit bir dansçı gibi hissetmesine neden olacak seviyeye inmişti. Kendi değerini diğerlerinin gözünde ölçen herkes gibi değersiz hissetti. Belki aylardır peşinde olan İngiliz soylusunun kendisine bir an kaymayan bakışları ve bu sene Oscar alan şu kadına gösterdiği ilgiydi böyle hissetmesinin biraz da nedeni. Elindeki içkiyi koyacak yer aradı. Bulamayınca yere bırakıp dimdik geçti insanların yanından. Bir an fark edilse, biri ona seslense belki gitmeyecekti ama insanlar bakmadı bile. Duru yanlarından geçtiğinde ya da salonu terk edildiğinde fark edilmeden gitmek çok eziciydi. 19. bölüm. Bir ay sonra Özge. Uzandığı yerde gözlerini açtı Özge. Atın çıkardığı ses yakından geliyordu. Bakmak için kafasını kaldırdığı an geri indirdi. Çünkü gördüğü sadece at değildi. Görülmemeye özen göstererek daha dikkatli bir şekilde uzattı kafasını. Çalıların arasına saklanarak baktı. Gözlerine akan görüntünün aklına kazınacağından habersizdi. Sadık, eğersiz bindiği terlemiş atı yerelerine geçirdiği parmaklarıyla suyun derinliklerine doğru yönlendirirken suratındaki ifadede sadece kontrol duygusu vardı. Ormanın içinde koşturduğu için terlettiği at şimdi suyun serinliğine dalmamak için direnirken sağdığın karanlığına atın bedenini sıkan bacaklarının gerilimi ve yeleği çeken ellerinin gücü teslim oluverdi hayvan. Sırtındaki sadıkla sadece kafası dışındaki kalacak şekilde suya girdi. Özge gözlerini ayırmadan izledi sadığı, sırtındaki o ifadeyi, suyun içine giren bedeninin her hareketini. Suratındaki kararlılık, sıkılan dişlerin gerdiği çene kaslarındaki kendini gösteren yenilmezlik. Sudan çıkarken hala yeleleri geçen elleri, atın bedenini sıkıştıran bacaklarındaki ısrar. Ama bunlar değildi. Sadık'ın iradesiydi atı teslim alan. Ancak nefes aldığınızda hissedebileceğiniz kadar kesin, gerçek, yenilmemek için yemin etmişçesine, gözlerine, gözlerinden evrene yayılan o iradeye baktı Özge. Bu insan bedenine gizlenmiş şey ne kadar tanrısaldı. Ama Hades gibi günahlara hizmet eden bir tanrı. Sadık atı kendi çevresinde bir tur döndürdükten sonra adım adım kıyıya çıkardı. Özge'ye sırtı dönüktü ama aniden ona çevirdi kafasını. Sazlıkların arasında kıpırdarsa fark edileceğini hissettiği Özge kıpırdamadı. Ama istem dışı bir şekilde sadece gözlerini kapadı. Bu kadar sık sazlığın arasında hiç kıpırdamazsa görülmesi imkansızdı. Bu düşünceyle rahatlayıp gözlerini araladı. Aralanmış kirpiklerin ışığı kesen gölgesine, sazlıkların sıklıkları arasında zor görünen görüntüye rağmen Sadık'ın kendisine hedefleyen bakışını gördü, göz göze geldiler. Kararlılıktan doğan o gözler, Özge'nin yeşilin her tonuyla parlayan gözlerine saplanmışlardı sanki. Özge, görülmesinin imkansız olduğunu ama hissedildiğine emin tuttu nefesini. Sadık hiç kıpırdamadı. Üzerinde akan suya hiç aldırmadan kafasını eğdi. O pozisyonda gözlerini diktiği o noktadan hiç ayırmadı. Özge'nin orada olduğunu ve onun olduğu yerin dünyanın merkezi olduğunu biliyordu. Oluşmasına hizmet ettiği tüm karanlık şimdi tüm gölgeleri de peşine takıp sanki karşısına getirmişti Özge'yi. Gölgenin cezasıydı ışık. O bedenin içindeki ışık, kendi samimiyetsizliğini, ikiyüzlülüğünü, güce ait olabilmek adına feda ettiği her şeyi dağılıyordu şimdi. Özge'nin asla sahip olunamaz, ikna edinemez bedeninde Sadık'ın feda ettiği her şey hayat bulmuştu. Sadık gözlerini ayırmadı. Özge aniden dimdik ayağa kalktı. Çok uzakta olmasına rağmen yeşil gözlerindeki ateşin sıcaklığı oradaydı. Düşüncesinden ve saklandığı o yerden Sadık'ın kendisini hedefleyen her etkisinden silkelenmişti. Üzerindeki tüm etkinin ağırlığını kaldırırcasına ayağa kalkmış ve dimdik bakmıştı ona. Hiçbir bakışın ilginin altında ezilmeyecek, etkiden sarsılmayacak kadar dikti. Sadık çekmedi gözlerini. Işığa direnen bir gölge gibiydi. Kendisine yaklaşan her anlamı yutmak için tüm çekiciliğiyle sanki hep orada olacaktı. Özge arkasını döndü sakince. Attığı her adımın ayaklarının altındaki toprağa ben buradayım deyişini dinleyerek adım adım uzaklaştı. Bu gezegene bir şey yapmak için gönderilmişti ve bu şey Sadık değildi. Kimse değildi. Evrene sığındı Özge. İçindeki yalnızlıktan ve Sadık'tan sızan çekimden kaçarak. Bir ay sonra ada. İstiyor musun, istemiyor musun dedi Tugay elindeki küçük beyaz tüpü sallarken. Dişlerini sıktı ada ve azı dişlerinde ikisinin sallandığını fark ederken tuttu kendini. Mutfaktaki küçük televizyonda açık olan müzik kanalına çevirdi gözlerini. Her altı şarkıda bir kendi şarkılarından biri geliyordu ekrana. Ayrım sonu.